Ayrım 6.
Herkes bilir ki bütün canlı varlıklarda açgözlülüğün nedeni ya bu korku ya da yoksulluktur. İnsanda ise bazen yalnız kendini beğenmişlikten gelir açgözlülük. Çünkü faydasız ve boş şeyleri gösterişle ortaya serip başkalarından üstün geçinmeyi şanlı bir iş sayar insanlar. Ütopyalılar arasında böyle kötü huyların yeri yoktur. Anlattığım bu pazarlara bitişik bir de yiyecek pazarları vardır. Orada her çeşit sebze, meyve, ekmek, balık ve her türlü et bulunur. Çarşıya getirilmeden önce şehrin dışındaki akarsularda bunların bütün kiri, pisliği iyice yıkanıp temizlenir. Sonra Ütopyalıların köleleri bunları keserek bir kere daha yıkayıp temizlerler. Ütopyalıların özgür yurttaşlarına hayvan kestirmezler. Çünkü hayvan öldüre öldüre insan huyunun en tatlı yönü olan acıma duygusunun yavaş yavaş körleşip yok olacağını düşünürler. Ütopyalılar kokusu ile havayı bozup salgın hastalıklara yol açmasın diye kirli, pis ya da tiksindirici herhangi bir şeyin şehre girmesine de izin vermezler. Her sokakta eşit aralıklarla birbirinden ayrılan ve başka başka adlar taşıyan büyük halk evleri vardır. Sinfonrantlar burada oturur. Bu evlerin çevresinde 15 aile bir yanda, 15 aile de öteki yanda olmak üzere 30 aile oturur. Her halk evinin sorumlusu belirli bir saatte çarşıya gidip bu 30 ailedeki insan sayısına göre yiyecek alır. Her şeyden önce hastanelerde yatan yurttaşların yiyecekleri düşünülür. Her şehrin çevresinde surların biraz dışında 4 tane hastane vardır. Bunlar öylesine geniş ve ferahtırlar ki 4 şehircik gibidirler. Bu büyük yapılarda hastalar sayıları ne kadar çok olursa olsun sıkışık ve rahatsız bir duruma düşmezler. Ve bulaşıcı hastalıkları olanlar ayrı bir yerde yatabilirler. Hiç kimse zorla hastaneye yatırılmaz. Ama insan sağlığı için gereken her şeyin bulunduğu çok iyi düzenlenmiş bu hastanelerden en usta hekimler yurttaşlara o kadar iyi bakarlar ki orada yatmak varken kendi evinde yatmak isteyen bir hasta bulunmaz bütün şehirde. Hastane sorumluları hekimlerin kararlaştırdıkları yiyecekleri çarşıdan aldıktan sonra geri kalanlar her halk evindeki insan sayısına göre eşit olarak bölünür. Şehir başkanının, baş rahibin, trimborların, elçilerin ve yabancıların yiyecekleri de bir yana ayrılır. Gerçi Ütopya'ya pek az sayıda yabancı gelir ama onlara ayrılan dayalı döşeli evler vardır yine de. Öğle ve akşam yemeklerini haber veren boru ötünce kendi evlerinde ya da hastanelerde yatanlar bir yana bütün aileler bu halk evlerinde toplanır. Buraya gereken yiyecek sağlandıktan sonra bir adamın çarşıdan yiyecek alıp kendi evine götürmesi yasak değildir. Ama hiçbir Ütopyalı büyük bir neden olmadan bu hakkını kullanmaz. Çünkü isteyen evinde yemekte serbest olduğu halde kimse bunu pek doğru bulmaz. Üstelik de hemen orada yakındaki halk evinde güzel ve lezzetli yemekler hazır dururken evde uğraşa uğraşa kötü bir yemek pişirmek düpedüz saçma sayılır. Bu halk evlerinde bütün aşağılık, zahmetli ve ağır işleri köleler görürler. Ama yemekleri pişirip kotarmak ve her şeye çeki düzen vermek ödevi sırayla her ailenin kadınlarına düşer. Ütopyalılar yemeklerde sayılarına göre 3 ya da 3'ten fazla masa kullanırlar. Erkekler duvardan yana otururlar, kadınlar karşılarındadır. Birdenbire yemeği bırakmalarını gerektiren bir durum olursa, kimseyi rahatsız etmeden kalkıp çocukların odasına gidebilirler. Süt ninelerle bebeklere özel bir oda verilir. Odada ocaklar, temiz su ve beşikler vardır. Gerektiği zaman bebekleri yatırırlar. Canları isteyince de onları ocak başında kucağa alırlar, oyunlarla oyalarlar. Ölüm ve hastalık bir yana her ana kendi çocuğunu emzirir. Anasının ölümü ya da hastalığı halinde yöneticilerin eşleri hemen bir süt nene bulurlar bebeği. Çok kolaydır bu. Çünkü şefkatin bu çeşidi Ütopya'da çok övüldüğü için süt nenelik yapabilecek bütün kadınlar bu işi seve seve üstlerine alırlar. Emzirdikleri çocuk da büyüyünce süt nenenin öz anası bilinir. 5 yaşından küçük çocuklar süt ninelerinin yanında kalırlar hep. Evrenemeyecek kadar küçük olan bütün kız ve erkek çocuklar sofrada hizmet ederler. Eğer bunu yapamayacak yaştaysalar uslu uslu sofranın çevresini ayakta dururlar. Sofradan kendilerine verilenleri yerler. Bunun dışında ayrıca bir yemek saatleri yoktur onların. Sinfonrant ile eşi yemek odasının bir ucundaki baş masanın ortasına otururlar. Çünkü oradan bir bakışta herkes görülebilir. Topluluğun en yaşlılarından iki kişi vardır yanlarında. Zaten sofraya gelen her yemek dört kişiliktir. Eğer o topluluğun bir tapınağı varsa o zaman rahiple eşi şeref yerinde sinfonrant ile karısının yanına otururlar. Onların her iki yanında gençler, gençlerin yanında da yaşlılar oturur. Böylece yemek odasında gençler hep beraberdir hem de yaşlılarla birlikte otururlar. Ütopyalılara göre sofranın böyle düzenlenmesiyle yaşlıların ağırbaşlılığı ve saygınlığı sayesinde gençlerin söz ya da davranışlarında herhangi yersiz bir taşkınlık önlenmiş olur. Çünkü sofradaki gençler gizlice bir şey söylerler ya da yaparlarsa yanlarındakinden ya biri ya da öteki nasıl olsa farkına varacaktır bunun. Öğle ve akşam yemekleri başlarken doğruluk ve erdem üstüne bir parça okunur yüksek sesle. Ama herkesi sıkmamak için bu iş kısa kesilir. Acıklı ve tatsız sözlere kaçmadan yaşlılar okunan parçalardan faydalanarak bir konuşma konusu bulurlar. Zaten yaşlılar bütün yemek vaktini kendi uzun ve can sıkıcı konuşmaları ile geçirmezler. Delikanlıları seve seve dinlerler. Hatta onların aklını ölçmek, erdeme ne kadar yatkın olduklarını anlamak amacı ile yiyip içmenin verdiği rahatlık içinde gençlerin çekinmeden konuşmalarına yol açarlar. Öğleden sonraları çalıştıkları için Ütopyalıların öğle yemekleri uzun sürmez. Ama akşam yemeklerinden sonra dinlendikleri ve uyudukları, böylece yediklerini daha iyi ve daha kolay sindirebildikleri için bu yemekler biraz daha uzun sürer. Her zaman müzik vardır akşam yemeklerinde. Çeşitli çerezler, meyveler, tatlılar da eksik değildir sofrada. Yemek odasına hoş kokular yayılsın diye çeşitli otlar, buhurlar yakılır, dört bir yana güzel kokulu sular serpilir. Evet, sofradakilerin keyiflenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü onlarca zararsız olan her zevk yerindedir. İşte Ütopyalılar böylece beraber yaşarlar şehirlerde. Ama köylerde komşularından uzak, yalnız oturanlar öğle ve akşam yemeklerini kendi evlerinde yerler. Yurttaşların bütün yiyecekleri oralardan geldiği için köyde oturan aile herhangi bir yiyecekten yoksun kalmaz. Ütopyalıların gezileri ve başka konular. Bir yurttaş başka bir şehirde oturan dostunu görmek ya da sadece zevki için gezip dolaşmak isterse, Sinfonrant ve Trainborlar önemli bir sakınca olmadıkça kendisine seve seve izin verirler. Geziye gidecekler anlaşıp yola birlikte çıkarlar. Ellerinde başkanın kendilerine izin veren ve dönecekleri günü belirten bir mektubu bulunur. Onlara bir araba ve koşum hayvanlarına bakacak bir köle verilir. Genel olarak aralarında kadın bulunmazsa yolcular arabayı bir yük sayıp geri çevirirler. Yol için hiçbir azık derdine düşmezler. Çünkü gidecekleri her yerde kendi evlerinde olacakları için her aradıklarını bulurlar. Yolcular herhangi bir yerde bir günden fazla kalırlarsa her biri kendi zanaatında çalışmaya gider ve meslek arkadaşları onu çok iyi karşılar. Kendi başına şehrinin sınırlarını aşan kimse suçlu sayılır. Elinde başkanın izin kağıdı yoksa bir kaçak olarak geri getirilir ve ağır cezaya çarptırılır. Hatta suçu yeniden işlerse özgürlüğünü yitirir. Yurtta kendi şehrinin kırlarında ve köylerinde dolaşmak isterse karısının ve aile büyüğünün izni yeter. Ama gittiği yerde yiyeceğini çalışarak kazanmak zorundadır. Bu koşul içinde herkes şehirden çıkıp çevrede dolaşabilir çünkü oralarda da şehirdeki kadar yararlı olur. Görüyorsunuz ki Ütopya'da işsizlik ve tembelliğe yer yoktur. Ütopya'da ne meyhane vardır, ne fuhuş yeri, ne baştan çıkma fırsatı, ne de gizli kapaklı toplantı yeri. Herkes her an herkesin gözü önündedir. Memleketin yasalarına ve törelerine göre çalışmak ve dinlenip eğlenmek zorundadır. Bu mutlu toplumda herkes eşit olarak rahatlık payını alır. Dilencilik, yoksulluk orada bilinmeyen olağanüstü hallerdir. Her Ütopya şehrinin Amarut kurultayına 3 elçi gönderdiğini söylemiştim. Kurultayın ilk oturumlarında adanın değişik bölgelerindeki ekonomik durumu incelenir. Neyin nerede bol, nerede kıt olduğu belli olunca o yıl mutsuz şehirlerin eksikleri daha mutlu olan şehirlerin bolluklarıyla giderilir. Ve bu iş çıkarsız olarak yapılır. Veren şehir, verdiği şehirden karşılık istemez. Alansa verene hiçbir şey borçlu olmaz. Böylece bütün Ütopya bir tek aile, bir tek ev gibidir. Gelecek yılın nasıl olacağı bilinmediği için Ütopya ihtiyaçlarını 2 yıl için karşılar. Bu ihtiyacı aşan fazla ürünleri, buğdayı, balı, keteni, odunu, boya, deri, bal mumu, iç yağı, hayvan ve daha başka şeyleri dışarıya yollar. Bu malların 7'de biri gönderildikleri memleketlerin yoksullarına bedava dağıtılır. Üst yanı insaflı fiyatlarla satılır. Bu ticaret yoluyla Ütopya'ya sadece altın ve gümüş değil, yararlı maddeler, örneğin demir girer. Ütopyalılar bu alışverişe başlayalı beri inanılmayacak kadar zengin olmuşlardır. Onun için bugün peşin parayla satmak umurlarında değildir. Genel olarak senet karşılığı satarlar ama tek tek kişilerin imzalarına güvenmezler. Bu senetlerin malı alan şehrin mührünü, garantisini taşıması gerekir. Ödeme günü geldi mi imzayı veren şehir borçlulardan parayı toplar ve Ütopyalılar alacaklarını isteyinceye kadar bu parayı hazinesine saklar ve kullanılır. Ütopyalılar hiçbir zaman bütün borcu toptan istemezler. Kendileri için yararsız, başkalarına ise yararlı bir şeyi ellerinden almayı haksızlık sayarlar. Bununla beraber alacaklarını toptan istedikleri de olur. Bunu komşu bir ulusa borç verecekleri ya da bir savaş açacakları zaman yaparlar. Savaş oldu mu bütün paralarını bir araya toplayıp beklenmedik tehlikelere, sıkıntılara karşı bir kalkan gibi kullanırlar. Tuttukları yabancı askerlere bu paraları bol bol verirler. Çünkü Ütopyalılar kendi yurttaşlarından çok yabancıları ölüm tehlikesine atar. Şunu da bilirler, en azgın düşman bile çok zaman büyük paralarla satın alınabilir ve yine bilirler ki ihanetleri sağlamak için olsun, açıkça dövüşmek için olsun para savaşın can damarıdır. Ütopyalıların bu uğurda harcanacak sınırsız hazineleri vardır ama bu zenginlikleri başka uluslar gibi kutsal sayıp tapınağımsı yerlerde saklamazlar. Ve öyle işlerde kullanırlar ki size bunları anlatmaya dilim varmıyor. Belki de inanmayacaksınız anlattıklarıma çünkü görmesem ben de inanmazdım. Ama buna da şaşmamalı. Yabancı töreler bizimkilerden ne kadar ayrı olursa o kadar az inanılır onlara. Bununla beraber doğru düşünen, aklı başında bir insan, Ütopyalıların başka uluslardan çok ayrı düşündüklerini bildiği için altını ve gümüşü bizlerden çok başka türlü kullanmalarına pek de şaşmayabilir. Ütopya'da para denilen şey karşılıklı alışverişlerde hemen hemen hiç kullanılmaz. Para olağan ama olmayabilecek belalı durumlar için saklanır. Altın ve gümüş bu memlekette tabiatın onlara verdiği değeri taşırlar sadece. Bu iki maden demirden çok daha aşağı görülmekle beraber insan için su ve ateş kadar yararlı sayılır. Az bulunmalarından ötürü değerli sayılmaları insanoğlunun çılgınlığına verilmeli. Tabiat, o eşsiz ana, altın ve gümüşü yararsız boş nesneler olarak çok derinlere gömmüş, oysa havayı, suyu, toprağı, iyi ve gerçekten yararlı olan her şeyi gözler önüne sermiştir. Ütopyalılar hazinelerini kalelere ulaşılmaz sığınaklara kapamazlar. Çünkü halk kralın ve adamlarının kendisini aldatıp paraları harcamalarından kuşkulanabilir. Altın ve gümüşten ince işlenmiş kupalar, tabaklar yapmazlar. Çünkü savaş olup da orduları beslemek için altını ve gümüşü eritmek gerekirse bu sanat eserlerine bağlanmış olanlar onları yitirmekten acı duyarlar. Bu tür sakıncaları ortadan kaldırmak için Ütopyalılar kendi geleneklerine uygun ama altını tanrılaştıran bizim törelerimize aykırı bir kullanma yolu bulmuşlar. Yiyeceklerini, içeceklerini topraktan ya da camdan güzel biçimle ama az değerli kaplara koyarlar. Altın ve gümüşü ise ortak evlerde olsun, özel evlerde olsun en bayağı işlerde kullanırlar. Hatta oturaklarını bile altın ve gümüşten yaparlar. Kölelerinin zincirlerini, çok kötü suçlar işlemiş mahkumların nişanlarını yapmak için bu madenden yararlanırlar. Mahkumların parmaklarında ve kulaklarında altın halkalar, boyunlarında altın gerdanlık, başlarında altın bir çember vardır. Kısacası altını ve gümüşü kepaze etmek için ellerinden geleni esirgemezler. Başka yerlerde insanın elinden altınlarını almak, ciğerini sökmek kadar acı bir şeydir. Ütopya'da ise altınlarını yitirmek kimsenin umurunda değildir. Ütopyalılar deniz kıyısında inciler, kayalıklarda elmaslar, kıymetli taşlar toplarlar. Aramadan buldukları bu taşları cilalayıp küçük çocuklarına süs diye takarlar. Ama çocuklar büyüyünce bu nesneleri küçümserler ve ana babaları bir şey söylemeden bunları kendilerine yakıştırmayıp bir yana atarlar. Tıpkı bizde çocukların büyüyünce zıpzıplarını bebeklerine attıkları gibi. Başka memleketlerde benzeri olmayan bu töreler Ütopyalıların içlerinde bizimkilerden çok ayrı duygular, düşünceler yaratır. Bunun en şaşırtıcı örneğini Animolyalılarda görmüştüm. Animolya elçileri Amaruta geldikleri zaman oradaydım. Bu elçiler pek önemli işleri görüşmek üzere geldikleri başkentte büyük kurultay toplamıştı. Daha önce Ütopya'ya gelen elçiler pek sade, gösterişsiz giyinirlerdi. Çünkü onlar Ütopyalıların süse değer vermediklerini, ipeyi, altını hor gördüklerini bilirlerdi. Ama çok uzaktan gelen Animolyalıların Ütopyalılarla pek alışverişleri olmamıştı. Ütopyalıların kaba saba bir örnek giyindiklerini öğrenince bunu yoksulluklarına vermişlerdi. Gururları akıllarını aşan Animolyalılar, Ütopyalıların gözünü kamaştırmak için tanrısal ve parlak kılıklarla gelmeyi kararlaştırmışlardı. Animolyalıların büyük beyleri olan üç elçi, arkalarında değişik renkte ipekliler giyinmiş 100 kişiyle gözüktüler. Elçiler baştan aşağı süsler yaldızlar içindeydi. Omuzlarında sırmalı bir kaftan, boyunlarında altın gerdanlıklar, kulaklarına altın küpeler, parmaklarında altın yüzükler, başlıklarında pırıl pırıl inciler, elmaslar vardı. Kölelere, mahkumlara ceza olarak takılan, çocuklara oyuncak diye verilen ne varsa hepsini takıp takıştırmışlardı. Geçtikleri yollara dökülen yoksul kılıklı Ütopyalılara bakıp da kendi süsleri püsleriyle, tavus tüyleri boyalı şemsiyeleriyle böbürlenen elçilerin hali görülecek şeydi. Öte yandan Ütopyalıların davranışlarından anlaşılıyordu ki bu yabancılar tahminlerinde fena halde aldanıyorlardı. Cakaları onlar üstünde bekledikleri etkiyi yapmaktan çok uzaktı. Önemli nedenlerle yabancı memleketlere gitmiş birkaç Ütopyalı dışında herkes cafcaflı kılıkları ayıplayarak, acıyarak bakıyordu. Birçokları en kılıksız uşakları elçi diye selamlayıp asıl elçilere aldırış etmiyorlardı. Çünkü onlar köleler gibi altın zincirler içindeydiler. Elmaslarını, incilerini küçümseyip atmış çocuklar elçilerin başlıklarında bu oyuncakları görünce annelerini dürtüp "Anne, şu koca herife bak, çocuk gibi incik boncuklar takmış," diye bağırışıyorlardı. Annelerse "Sus, sus yavrum, onlar elçinin soytarıları olacak," diyorlardı. Kimi de zincirlerin biçimine tutuluyordu. Amma da ince şeyler, insan bir çekişte kırabilir. Üstelik çok da bol takmışlar. Köle isterse kolayca boynundan çıkarıp kaçabilir. Amaruta geldiklerinden 2 gün sonra elçiler, kendi memleketlerinde bunca değer taşıyan altını Ütopyalıların hiçe saydıklarını anladılar. Baktılar ki bir kölenin üstünde kendi altın ve gümüşlerinden daha fazla bulunabiliyor. O zaman akılları başlarına gelerek özene bezene taktıkları süslerini çıkarıp attılar. Ütopyalılarla yakından tanıştıktan sonra onların kendilerinden çok başka düşünüşleri, töreleri olduğunu anladılar. Ütopyalılar aklı başında insanların yıldızlar ve güneş dururken bir incinin ya da bir elmasın cılız pırıltısına düşkünlüklerine şaşırdılar. Bir koyunun sırtında taşıdığı yünün en incesinden yapılmış giysiler giyiyor diye bir insanın daha soylu, daha değerli olacağını sanması deliliktir onlar için. kendiliğinden hiç de yararı olmayan altına neden bu kadar değer verildiğini, insanın dilediği gibi kullandığı bir nesnenin nasıl insandan daha üstün sayılabileceğini anlamıyorlardı. Bir de şuna şaşıyorlardı. Nasıl oluyor da bir eşek kadar bile kafası işlemeyen, vicdansız, ahlaksız, budala zenginin biri, sadece birkaç torba altını var diye akıllı dürüst bir sürü insanı buyruğu altında köle gibi kullanabiliyordu. Talih değişebilirdi ve yasa ince bir takım oyunlarla bu adamın elinden altınlarını alıp uşaklarının en aşağılığına verebilirdi. Demek o zaman bu zengin hiç sıkılmadan eski uşağının ve eski parasının hizmetinde çalışacaktı. Ütopyalıların hiç anlamadıkları ve tiksindikleri bir başka delilik de şuydu. İnsanlar hiç alışverişleri olmayan bir zengine salt zengindir diye bir tanrıymış gibi saygı gösteriyorlardı. Oysa bu bencil para babalarının ne türlü cimri olduklarını ve onların bütün hazinelerinden metelik koparamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Ütopyalıların böyle düşünmeleri hem edindikleri bilgilerden okudukları kitaplardan hem de bizim türlü çılgınlıklarımıza yer vermeyen bir devlet düzeni içinde gördükleri eğitimden geliyordu. Gerçi çok küçük bir azınlık el kol işlerinden kurtulup sadece düşüncesini geliştirme yoluna girebiliyordu. Bunlar daha önce söylediğim gibi çocukken mutlu bir yaratılış, keskin bir zeka ve bilime yatkınlık gösterenlerdi. Bununla beraber bütün çocuklara bir kafa eğitimi ve bilim sevgisi verilmiyor değildi. Kadın erkek bütün yurttaşlar bütün ömürlerince boş vakitlerinde düşüncelerini geliştirmeye çalışırlar. Ütopyalılar bilimleri kendi konuştukları dilde edinirler. Bu dil zengin, uyumlu ve az düşünceyi tam anlatmaya elverişlidir. Aynı dil az çok değişmelerle dünyanın geniş bir bölgesine konuşulur ama Ütopyalılarınki en incelmiş biçimidir. Ütopyalılar bizim gelişimizden önce hiçbir zaman bizim bunca filozoflarımızın adını bile duymamışlardı. Bununla beraber müzikte, mantıkta, matematikte, geometride bizim bulduklarımızın hemen hemen hepsini bulmuşlardı. Her bilgiden yana bizim eskilerden aşağı kalmazlar ama bizim yeni mantıkçılarımızın dolambaçlı oyunlarını akıl erdiremezler. Bizim okullarımızda gençliğe öğretilen kavram daraltma, kavram genişletme, yoku varsayma gibi ince kuralları henüz bulmuş değillerdir. Bağlı düşünce nedir bilmezler. Hele o metafizik dili ile genel ya da evrensel adam dediğimiz şeyi o devler devi yarattığı Ütopya'da henüz hiç kimse hiçbir yerde görmüş değildir. Buna karşılık gökteki gezegenlerin dolaşımını kesinlikle bilirler. Güneşin, ayın ve kendi ufukları üstünde görülen yıldızların karşılıklı durumlarını büyük bir yakınlıkla gösteren türlü aletler bulmuşlardır. Ama yıldızların insanlara dostlukları, düşmanlıkları ve kahinlerin gökten çıkardıkları yalan dolanları düşlerinde bile görmemişlerdir. Onlar için kehanet sadece yağmur, rüzgar, fırtına gibi olayların uzun bir incelemesine dayanarak olacağı önceden az çok kestirebilmektedir. Bu olayların nedenlerini, denizin yükselip alçalması, tuzu, göğün ve dünyanın kaynağı ve özü üstüne sadece bir takım görüşleri ileri sürerler. Sistemlerine bazı noktalarda bizim eski filozofların sistemlerine uyar, bazı noktalarda onlardan ayrılır. Ama yeni görüşlerde bizde olduğu gibi onlar arasında da ayrılık var. Ahlak felsefesinde onlar da bizim bilgilerimizle aynı sorunlar üzerinde durmaktadırlar. Onlar da gerek insanın ruhunda ve bedeninde ve gerek dış dünyada onu mutlu edebilecek şeyleri ararlar. Onlar da şunu sormaktadırlar kendi kendilerine. Acaba iyi dediğimiz şey hem ruhun hem bedenin isteklerini mi karşılar yoksa yalnız ruhun isteklerini mi? Onlar da erdem ve zevk üzerine tartışırlar ama asıl tartıştıkları sorun insan mutluluğunun bir tek ya da birçok koşullarını aramaktır. Ütopyalıları belki Epikurosçuluğa fazla kaymakla suçlandırabilirsiniz. Çünkü onlara göre zevk insan mutluluğunun tümü olmasa bile belli başlı parçalarından biridir. İşin şaşılacak yanı bu zevk ahlakını savunanların din kadar ağır ve sıkı, din kadar acıklı ve katı görüşlere başvurmasıdır. Çünkü iyilik ve kötülük üstüne tartışırken ister istemez dinin ve felsefenin etkilerine bağlı kalırlar. Çünkü eksik düşünmekten ve yanlış görüşlere düşmekten çekinirler. Dinsel ilkelerin özeti şudur. Ruh ölümsüzdür. İyiliğimizi isteyen Tanrı onu mutlu olmak için yaratmıştır. Ölümden sonra iyilik de kötülük de karşılığını gereğince görür. Bunlar dinin değişmez dogmaları olmakla beraber Ütopyalılar insanın akıl yoluyla da onlara varacağı kanısındadırlar. Bu ilkeler olmazsa diyorlar, insanın doğru eğri her yoldan dünyanın keyfini çıkarmaya çalışmaması budalalık olurdu. O zaman kim en tatlı, en bilinmedik keyfi bulursa, kim keyiften sonra gelecek acıları daha iyi önlemesini bilirse onun en erdemli kişi sayılması gerekti. İyi olacağım diye en çetin, en yorucu çabaları yükleneceksin, türlü zevkleri kendine haram edip bile bile acılara katlanacaksın bu dünyada. Ama ölümden sonrası içinde hiçbir umudun olmayacak. Ütopyalılara göre insan çıldırmadıkça razı olamaz buna. Onlara göre ne türlü olursa olsun her zevk mutluluk getirmez.